Ayrım 12.
Daha sonra düşündüğümde fark ettim ki, ama iyi bir hayat geçirdi cümlesiyle babamın yaşamını üst düzeyde tanımlamıştık. Oysa yaşarken ne bizler ne de kendisi yaşamını üst düzeyde tanımladık. Pek çok baba gibi benim babam da eylemlerini, yaşamını hep alt düzeyde tanımladı. Ev almaya çalıştı, araba almaya çalıştı, kravatını doğru bağlamaya, otobüslere vaktinde yetişmeye çalıştı. Sürekli küçük şeylere üzüldü veya sevindi ama hiçbir zaman ben iyi bir hayat geçirmek istiyorum demedi. Yaşarken kendi yaşamımızı üst düzeyde tanımlasak nasıl olur? Yaşamı tanımlama tarzı konusunda bir masal. Yaşamı tanımlama tarzıyla ilgili artık unutulmuş bir kıssayı aktarmak ve yorumlamak istiyorum. Yüzyılımızın başlarındaki ilkokul kitaplarında yer alan bu kıssa, bu kıssayı bana annem Sabahat Dökmen anlattı. Şöyle, bir gün Hızır yaşlı bir karı kocanın karşısına çıkıp, benden üç dilek dileme hakkınız var demiş. Bunun üzerine karı koca düşünmeye başlamışlar. Para iyi, şöhret iyi, gençlik iyi, sağlık iyi. Acaba ne istesek diye tartışırlarken, elindeki maşayla mangalı karıştırmakta olan kadın içini çekerek, ah bir kangal sucuğumuz olsaydı, şöyle bir güzel kızartırdık demiş. Bunun üzerine gökte bir kangal sucuk mangalın ortasına düşmez mi? Üç dilek haklarından birisinin gittiğini gören koca müthiş bir öfkeye kapılmış ve karısına "Dilerim bu sucuk senin burnuna yapışır." demiş ve sucuk o an kadının burnuna yapışıvermiş. Böylece ikinci dilek de gitmiş. Karı koca tekrar düşünmeye başlamışlar. Koca karısına "Hızır'dan para isteyelim, burnuna altından bir kutu yaptırırız." demiş. Ama nafile, kadıncağız "Ben bu kusurla dünyada yaşayamam." diye ağlayıp durmuş. Sonuçta Hızır'dan sucuğun kadının burnundan düşmesini istemişler. Böylece üçüncü dilekleri de yerine gelmiş. Bir süre kırgın, yorgun bir şekilde oturduktan sonra kalkıp ellerinde kalan bir kangal sucuğu yemişler. Yukarıdaki hikayeyi yorumlamak istediğinizde kaderin önüne geçilmez veya vermedi mabut ne yapsın Sultan Mahmut diyebilirsiniz. Ancak bu hisseyi eylem tanımlama açısından şöyle yorumlayabiliriz. Hikayedeki karı kocanın hatalarını üç maddede toplayabiliriz. Birincisi plansız davranmışlardır. İkincisi koca öfkesini kontrol edememiştir. Üçüncüsü ve en önemlisi ise para mı, şöhret mi, gençlik mi isteyelim diye düşünerek ve sucuk diyerek yaşamı alt düzeyde tanımlamışlardır. Oysa yaşamı tam olarak üst düzeyde tanımlayıp Hızır'dan iyi bir yaşam isteyebilirlerdi. Eğer bunu yapsalardı belki kendilerine tek dilek bile yeterdi. Yaşamı alt düzeyde tanımladıklarından kazançları az olmuştur. Sucuk yerine başka şeyler isteselerdi kazançları yine az olacaktı. Sonuçta yaşamı üst düzeyde tanımlamanın yaşamda anlam bulmamızı kolaylaştıracağı, varoluş düzeyimize katkıda bulunacağını söyleyebiliriz. Kitabın birinci bölümünde sizden yaşamdaki amaçlarınızı bir kağıda yazmanızı rica etmiştim. Şimdi o kağıda bakar mısınız? Yazdıklarınız üst düzeyde mi yoksa alt düzeyde mi bir takım yaşam amaçlarıdır? Eğer üst düzeyde gibi gelmiyorsa, şu an var olmak, mutlu olmak, güçlü, huzurlu olmak gibi kendinize uygun bir takım üst düzeyde yaşam amaçları düşünmeniz mümkün mü? Not A. Kelly'nin Kişisel Kurultular Kuramı. İnsan dünyada olup bitenlere anlam vermeye çabalar. Bu çaba karmaşık bir zihinsel işleyişin ürünüdür. Söz konusu zihinsel işleyiş, doğrudan ya da dolaylı olarak ele alan çeşitli kurumlar vardır. Bunlardan birisinin de George Kelly'nin Kişisel Yapılar, Kurultular Kuramı olduğunu düşünebiliriz. Kelly'nin kuramına göre özetle insan bir takım kişisel yapılar oluşturur. Bu yapılar kişinin dünyayı ve olayları kendine özgü algılama ve anlamlandırma tarzıdır. Kişi çevresindeki olaylara, kişilere bir takım özellikler atfeder, yükler. Onları benzerliklerine ve zıtlıklarına göre sınıflar. Böylece oluşturulan zihinsel yapıların temel işlevi olayları yordamak, tahmin etmek ve yorumlamaktır. Yorumlama işleminin bir anlamda olayları anlamlandırmak olduğunu da düşünebiliriz. Not B. Anlam kavramı üzerine bir tartışma. Varoluşçu psikolojide özellikle logoterapide anlam nesnelere ve olaylara atfedilen ve kanımca tanımı yeterince belirgin olmayan olumlu bir kavramdır. Yalom Frankl'ı şeylere anlam vermeyi değil, teleolojik bakış açısıyla şeylerde bulunan anlamı keşfetmeyi kastettiği gerekçesiyle eleştirmektedir. Bu bakış açısına göre herhangi bir şeyi anlamlı bulmak iyidir ve motive edicidir. Şeyler adeta kendi içlerinde anlamlı olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Oysa anlam kendi içinde farklı kategorilerden oluşabilir. Şeylere farklı tür anlamlar atfediyor olabiliriz. Örneğin bir zamanlar köylümüz için öküz, gözü öpülesi anlamlı bir varlıktı. Koyun da öyle. Ancak koyunları tehdit ediyor diye kurtlara olumsuz gözle bakılırdı. Bu durumda öküzün ve koyunun köylü için anlamlı, kurtların ise anlamsız olduğunu düşünmek söz konusu değildir. Bu hayvanlardan üçü de anlamlıdır. Ancak kurt farklı bir anlam kategorisine yerleştirilmektedir. Varoluşçu psikolojide anlam kavramıyla ilgili bir başka sorun ise anlam yüklemeye ilişkin olarak bilişsel mekanizmaların dikkate alınmamasıdır. Bu eleştirilerden yola çıkarak yeni bir tanım başlığı altında mevcutlara oranla daha sistematik sayılabilecek bir anlam tanımı yapmaya çalışacağım. Ancak bu tanımın zaman içinde geliştirilebileceği, geliştirilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Not C. Valecher ve Wegener'in eylem kimlikleme, action identification kuramına göre insanlar davranışlarını çeşitli şekillerde tanımlarlar, kimliklendirirler. Davranışların niteliği ile tanımlanma şekli arasında karşılıklı etkileşim vardır. Davranışlara ilişkin yapılabilecek tanımlamalar, kimliklemeler alt veya üst düzeyde yapılabilir. Örneğin odanın ışığını yakmak alt düzeyde, odayı aydınlatmak ise üst düzeyde eylem kimliklemedir. Kişilerin eylem kimlikleme tarzlarını ölçmek amacıyla ölçme araçları geliştirilmiştir. Kimlikleme şekliyle çeşitli demografik değişkenler arasında ilişkiler bulunmaktadır. Bu konuda ülkemizde yapılan bir araştırma Öğülmüş'e ait. 10. Anı yaşamak için mekana ve zamana odaklaşma, var olma bilinci ve sevinci. Bu bölümü okumaya başlamadan önce aşağıdaki soruları cevaplar mısınız? 1. Yüzlerce defa geçtiğimiz bir sokakta yürürken, arada bir sanki o sokaktan ilk defa geçiyormuş gibi haz duyduğunuz olur mu? 2. Birisiyle konuşurken arada aklım başka yerde dediğiniz oluyor mu? 3. Şu an nerede yaşadığınızı gerçekten biliyor musunuz? Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız, iki imparatorluğa başkentlik etmiş bir şehirde yaşadığınızın farkında mısınız? Eğer Ankara'da yaşıyorsanız, Hititlerin, Frigyalıların, Romalıların, Bizanslıların, Selçukluların, Osmanlıların Ankara'sında Timur'un gördüğü, Yıldırım'ın gördüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, Atatürk'ün sevgilisi Ankara'da yaşadığınızı ne sıklıkla fark ediyorsunuz? Siz kendinizi ne sıklıkla fark ediyorsunuz? Kabul, seçme ve sorumluluk alma basamağından başarıyla geçen kişiler, içinde bulundukları anı yaşamaya hazır hale gelirler. Kabul, seçme ve sorumluluk alma, içinde bulunduğumuz anı hemen yaşamamıza yol açmayabilir. Ancak bu üçü, içinde bulunduğumuz anı yaşayabilmemiz için uygun bir zemin oluşturur. Bu zemin üzerine kendimizi eğiterek anı yaşar hale gelebiliriz. İçinde bulunduğumuz anı yaşamak. İçinde bulunduğumuz anı yaşamak demek, belirli bir anda içinde bulunduğumuz mekana ve zamana odaklaşarak kendimizin ve çevremizin farkına varmak, özellikle duygularımızın farkına varmak, kendimizi ve çevremizi bir bütün olarak algılamak, bir şeyleri anlamlı bulmak, o andaki yaşantımızı anlamlı bulmak ve bütün bunları sözel olarak ifade ederek sevinç, coşku duymaktır. Anlamlı bulmanın fark etmeyi kapsadığını hatırlayarak anı yaşamayı kısaca içinde bulunduğumuz ortamda kendimize ve çevremize odaklaşarak yaşantımızı anlamlı bulmak, anlamlı bulduğumuzu ifade etmek ve bundan sevinç, coşku duymaktır şeklinde tanımlayabiliriz. Yukarıda belirtildiği üzere anı yaşamak için üç öğe gereklidir. Birincisi içinde bulunduğumuz mekana ve zamana odaklaşmak, ikincisi var olma bilincine, üçüncüsü ise var olma sevincine sahip olmaktır. 1. İçinde bulunulan mekana ve zamana odaklaşmak. İçinde bulunduğumuz anı yaşayabilmek için öncelikle içinde bulunduğumuz zamana ve mekana odaklaşmak gereklidir. Mekana odaklaşmak. Mekana odaklaşmak demek, içinde bulunduğumuz ortamdan ve bu ortamın bir parçası olan kendimizden gelen uyarıcılara açık olmak demektir. İçinde bulunulan mekana odaklaşmak, beden, zihin, çevre bütünlüğünü sağlamakla mümkün olur. Bazen iş yerimize geliriz, aklımız evimizde kalır, eve geliriz, işimizi düşünürüz. Adeta vücudumuzla aklımızı bir araya getirmekte güçlük çekeriz. Oysa eğer ki evinizde oturuyorsanız, ev dışındaki ortamlarla ilgili kaygılarınızdan arınmış olmalısınız. Şimdi haklı olarak, bir ortamdayken başka ortamları düşünmeyecek miyim diye sorabilirsiniz. Elbette ki düşünebilirsiniz ve bu durumda da yaşamış olursunuz. Ancak içinde bulunduğunuz anı yaşamış olmazsınız. Anı yaşamak için bulunduğunuz ortamda kendinizi ve çevrenizi bir bütün olarak algılamalısınız. Zamana odaklaşmak. İçinde bulunduğumuz anı yaşamanın bir diğer koşulu, içinde bulunduğumuz zamana odaklaşmaktır. Zamana odaklaşmak için, ister olumlu ister olumsuz olsun, geçmişe ve geleceğe ilişkin duygulardan ve düşüncelerden kendimizi arındırmamız gereklidir. Varoluşçu yaklaşımda zamana odaklaşmanın önemini vurgulayan güzel bir söz var. Şöyle, bugünümüzü çalan iki büyük hırsız var. Geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız. Bu iki hırsız bugünün tadını çıkarmamızı engeller. Gerçekten de öyle. Geçmişle ilgili pişmanlıklarımız, gelecekle ilgili kaygılarımız adeta bugünümüzü erozyona uğratır. Burada erozyonla akıp giden şey varoluş potansiyelimizdir. Geçmiş bir an artık yoktur. Gelecek ise henüz yoktur. Mevcut olan içinde bulunduğumuz andır. İçinde bulunduğumuz anı dolu dolu yaşadığımızda sahip olduğumuz bir potansiyeli alabildiğince değerlendiriyoruz demektir. Geçmişi, bugünü ve geleceği somutlaştırarak gözümüzde canlandıralım. Geçmiş, bugün, gelecek. Eğer bir insan isterse haklı bir nedenden ötürü olsun, sürekli yas, pişmanlık içinde ise bu insanın bugünkü davranışlarını geçmişi kontrol ediyor demektir. Eğer bir insan gelecekle ilgili korku, kaygı taşıyorsa, bu insanın bugünkü davranışlarını gelecek kontrol ediyor demektir. Yas geçmişle, korkular ise gelecekte olması muhtemel şeylerle ilgilidir. Eğer bir insan yoğun yas ve korku duyguları içinde değilse, hem bugününü kontrol edebilir, hem de bunun bir uzantısı olarak geleceğini planlayabilir. Eğer sürekli yas içindeyseniz, geçmiş sizi kontrol ediyor demektir. Sürekli korkuyorsanız, gelecek sizi kontrol ediyor demektir. Eğer yasla ve korkuyla başa çıkmışsanız, bugününüzü kontrol edebilir, geleceğinizi planlayabilirsiniz. Geçmişteki davranışlarımıza esef etmek veya henüz gerçekleşmemiş olaylara ilişkin korku taşımak, ruh sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Geçmişte bizi etkilemiş bazı olaylar karşısında duygularımızı yeterince ifade edemezsek, enerjimizi yeterince boşaltamazsak, bitmemiş işler adı verilen bir yaşantı ortaya çıkar. İngilizce'deki unfinished business terimini dilimize bitmemiş işler diye çeviriyoruz. Bunun yerine ukde desek belki de daha iyi olurdu. İletişim Çatışmaları ve Empati adlı kitabımda geçmişteki bir takım davranışlarımızı hatırlayıp esef etmeye, eski kavgalarımızı hatırlayıp ah keşke şöyle cevap verseydim demeye zihinsel geviş getirme adını vermiştim. Gerekçem şuydu, günlük yaşamda bize yöneltilen bazı sözler karşısında ben bu lafı hazmedemem deriz. Bazı canlılar hazmedemeyecekleri otları işkembelerinde biriktirip bir saat sonra geviş getirme yoluyla yenilir yutulur hale getirmeye çalışırlar. Bizler ise hazmedemediğimiz sözleri belleğimizde biriktirip aylar yıllar sonra arada bir oradan çıkarıp hayali bir adama hayali cevaplar vererek yıllar önce hazmedemediğimiz sözleri hazmetmeye çalışırız. Zihinsel geviş getirme türündeki bir düşünme şekli kişinin belli ölçüde rahatlamasını sağlayabilir. Ancak bu düşünce şekline sıklıkla başvurduğumuzda geçmişimizin bugünümüzü kontrol etmesine izin vermiş oluruz. Geçmişteki yaşantılarımızın ve geleceğe ilişkin korkularımızın bugün bizi rahatsız etmesini önlemek için alınabilecek önlemleri iki grupta toplayabiliriz. Eğer geçmiş ve gelecek bugünkü yaşamımızı büyük ölçüde engellemiyorsa, yalnızca bir ölçüde rahatsız ediyorsa, Bu alanda bir takım kitaplar okumak yararlı olabilir. Aşağıda anı yaşama becerisi eğitimle geliştirilebilir. Başlığı altında bu konuda nasıl eğitebileceğimizi tartışacağız. Eğer geçmişe veya geleceğe ilişkin düşüncelerimiz bugünkü yaşamımızı olumsuz yönde etkiliyorsa, alınabilecek ikinci önlem, psikoterapi, psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanmaktır. Kitabın birinci bölümünde size, şu an ne hissediyorsunuz diye sormuş ve hissettiklerinizi bir kağıda yazmanızı rica etmiştim. Şimdi lütfen o kağıdı açarak bu soruya verdiğiniz karşılığı okur musunuz? Cevaplarınız şu an ile mi ilgili yoksa daha çok geçmişle ve gelecekle mi ilgili? Eğer şu anla ilgili şeyler yazmışsanız, bu paragrafı bitirdikten sonra gözlerinizi yarım dakika kapatıp tekrar içinize bakınız ve yalnızca şu anın tadını çıkarmaya çalışınız. Siz şu an varsınız ve yaşıyorsunuz. 15 milyar yıllık evren tarihi içinde, dünyada şu ülkede, şu şehirde, dizlerinizde bir kitapla oturuyorsunuz. Siz varsınız. Bunun tadını çıkarınız. Mekan, zaman bütünlüğü. Şimdi ve burada. Anı yaşamak demek, geçmişi ve geleceği aklımızdan çıkarmak demek değildir. Geçmişi unutmak, geleceğe ise aldırmamak, genel yaşam kalitemizi düşürür. İçinde bulunduğumuz anı hakkıyla yaşamamızı engeller. Varoluşçu psikolojide geçmişten ve gelecekten soyutlanmış bir şimdiki andan söz edilmez. Tam aksine, geçmişle ve gelecekle bütünleşmiş bir şimdiki andan söz edilmelidir. Varoluşçulukta zamanın bir bütün olarak ele alınması, geçmişin ve geleceğin bugünle bütünleştirilerek yaşanması öngörülür. Bir önceki bölümde yaşamı bir bütün olarak algılamanın öneminden söz etmiştik. Yaşamı bir bütün olarak algılamak derken, dünyada hatta evrende bulunan tüm nesneleri, canlıları, insanları ve zamanı kastediyorum. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, Einstein'ın relative kuramına göre zaman, mekan ve hız birbirlerinden soyutlanamaz şeylerdir. Fiziksel evren için geçerli olan bu kural, Gestalt psikolojisi ile psikolojiye de girmiştir. Varoluşçu felsefede ve varoluşçu psikolojide zamanın bir bütünlük içinde ele alınması gerektiğini belirtirlerken, relative kuramına ve Gestalt psikolojisine benzer bir yaklaşım sergilenmektedir. Fizikteki mekan-zaman bütünlüğü fikrini varoluşçu yaklaşımda, belki kasıtlı olarak değil, ancak çarpıcı biçimde ifade eden bir ilke vardır. Bu da şimdi ve burada, here and now ilkesidir. Varoluşçu yaklaşımın doğrudan veya dolaylı olarak benimsendiği terapilerde, danışanların, hastaların, şimdideki ve buradaki yaşantıları üzerinde odaklaşmaları istenir. Şimdi ve burada ne hissediyorum? Sorusuna gerçekçi biçimde cevap verdiğimde, içinde bulunduğum mekana ve zamana odaklaşıyorum demektir. Eğer geçmişte yaşadığım veya gelecekte yaşayabileceğim olayları düşünürsem, içinde bulunduğum mekana ve zamana odaklaşamıyorum demektir. Ancak mekana ve zamana odaklaşmak demek, dünyadan, geçmişten ve gelecekten soyutlanmış bir yaşamı gerektirmez. Eğer geçmişte olmuş veya gelecekte olabilecek bir olayı hayal ettiğimde, şu an burada içimde bir takım duygular ve düşünceler uyanıyorsa, bunların farkına varmak da yine içinde bulunduğum mekana ve zamana odaklaşmak sayılır. Geçmişi, bugünümüzü ve geleceğimizi içinde bulunduğumuz anda bütünleştirerek yaşamak için pratikte şunu yapabiliriz. Sadece geçmişi düşünmek veya gelecekten korkmak yerine bugün geçmişten ders, geri bildirim alabiliriz. Geçmişle ilgili olarak neler hissettiğimizi ve gelecekte ne yapmak istediğimizi fark edebiliriz. Buna dayanarak geleceğimizi planlayabiliriz. Geçmişi ve geleceği bugün de bütünleştirmenin yollarından birisi, kendimize geçmişin ve geleceğin gözüyle bakmaktır. 8. bölümde kendimize dışarıdan bakmak, bir farkına varma anısı alt başlığı altında bir anımı aktardıktan sonra geçmiş ve gelecek çağlardaki insanların bakış açılarıyla kendimize bakmamızı önermiştim. Eğer kendimize ve kullanmakta olduğumuz araçlara binlerce yıl önceki insanların gözüyle bakacak olursak, bugün bizler çok modern insanlarız. Eğer kendimize binlerce yıl sonraki insanların gözüyle bakacak olursak, çok antikayız. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, neredeyse bütün masallar gerçek oluyor. uçan halı masalı bile gerçek oldu. Uçakta koridora bir halı serip üzerine oturursanız uçan halıya binmiş olursunuz. Mekan zaman bütünlüğünü algılamak için 3 basamaklı bir farkındalık öneriyorum. 1. Kendimize şu an bakalım. 2. Kendimize geçmişteki ve gelecekteki insanların gözüyle bakalım. 3. Kendimize şu an tekrar bakalım. Kendimize ikinci kez baktığımızda birinciye oranla daha zengin bir farkındalık ortaya çıkması söz konusudur. Bu zengin farkındalık içinde bulunduğumuz anı daha renkli, daha kaliteli yaşamamıza yol açacaktır. Geçmişten ve gelecekten soyutlanmış bir bugünde haz aramak. İçinde bulunan anı yaşamanın öneminden söz ettiğimizde akla şu soru gelebilir. Anı yaşamak demek anlık haz arayışı mı demektir? Bu soruya cevabımız hayır olacaktır. Geçmişle tüm irtibatını kesen, geleceğe ilişkin bir plana, amaca sahip olmayan bir insan, yalnızca anlık hazlarla yetiniyorsa, varoluşçu yaklaşıma göre anı yaşıyor şeklinde tanımlanmaz. Frankl kendilerine no future, geleceği olmayan adını verip sadece anlık hazlara yönelen kişilerin varoluşlarını yaşamadıkları görüşünde. Aşırı yemek yemeye, aşırı cinsel davranışlara, alkole veya uyuşturucuya yönelen bir kişi şu an haz duyuyor olabilir. Ancak bu kişinin şu anı geçmişten ve gelecekten kopuk olduğu için bu tür davranışlara yönelmesi anı yaşamaktan farklı bir şeydir. Üstelik sadece anlık hazlarla yetinmek bu dünyada gerçekten var olmaya bir direnç sayılabilir. Bu dünyada gerçekten var olabilmek için geçmişle ve gelecekle bütünleşmiş bir şu anda derinlerdeki duygularımızı fark ederek yaşama bilinci ve sevinci duyarak yaşamalıyız. Türk kültüründe zaman mekan bütünlüğü. Geleneksel kültürümüzde ve günümüzde sokakta empati olmadığını, ancak kültürümüzde empatinin gerekli olduğunu vurgulayan sözler, masallar var. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır denilir. Ama kimse iğneleri kendisinde denemez. Benzeri şekilde gerek eskiden gerekse günümüzde insanlarımızın günlük yaşam içinde varoluşlarını yeterince yaşamadıklarını düşünüyorum. Ancak kültürümüzde zaman mekan bütünlüğünü sağlamanın ve anı yaşamanın gerekliliği dile getirilmiştir. Türkiye Türkçesinde artık kullanılmayan bir Çuvaş atasözü, uzak düşün yakın şeklindedir. Sanırım bu söz, geleceği düşün ama bugün de yaşa anlamını taşıyor ve içinde bulunan anın gelecekten soyutlanmaması gerektiğini vurguluyor.